Bir aile meselesinden herkese merhaba. Sana da merhaba Serdar.
Merhaba Zeynep.
Bugün şüpheyi konuşacağız. Şüpheyi bir duygu olarak konuşacağız. Hem sağlıklı yönleriyle, iyi taraflarıyla hem de bizi zorlayan taraflarıyla konuşacağız. Pek çok duygu için geçerli aslında. Sağlıklı hali var, sağlıklı şüphe var, sağlıklı kaygı var, sağlıklı öfke var. Ama öfke gibi, kaygı gibi, şüphe gibi duygular hep daha negatifte, daha kötücül taraftan değerlendiriliyor. Biraz biz başka ters taraftan da bakacağız. Şüphe ne işimize yarar diye, geliştiren yönü var mıdır diye. Bir de şüphe, kuşkuculuk, güvensizlik, böyle bir yaşam bizi ne kadar, nasıl zorlar diye bakacağız. Nasıl başlarsın?
Okumalar yaparken beni en çok şaşırtan şey Descartes'in sözü oldu. Zeynep, Descartes şüphenin, öğrenmenin, bilimin önünde bir kılavuz olduğunu söylüyor yani. Acaba demenin. Onun hep böyle bildiğimiz bir şeyi vardır ya sözü, cogito ergo sum diye. Yani düşünüyorum, o halde varım, düşünüyorum, öyleyse varım. Aslında o sözün aslı, tam hali bu kadar değilmiş. Cogito ergo sum'un başlangıcında bir de dubito ergo varmış. Dubito ergo, cogito ergo sum. Yani şüpheleniyorum, o zaman düşünüyorum, o zaman varım. O halde varım gibi bir şey varmış, bir hali varmış. Bence cümlenin asıl vurucu hali bu. Asıl kritik yeri de bu. Şüphe olmadan düşünmenin mümkün olmayacağını söylüyor. Çok kıymetli. Bu şüphe için sağlıklı bir yer. Acaba demek. Meseleyle aramıza bir mesafe koymak. Hani bir şey söyleniyor ama bunun ne kadarı doğru olabilir, ne kadarı doğru olmayabilir? Burada da herhalde o acabayla kuşku arasındaki fark var. Sağlıklı bir sorgulamayla sağlıksız bir kuşku arasında.
Evet. Biraz şüphe, emin olamama hali. Değil mi? Emin olamadığımız şey üzerine de düşünürüz. Düşünürken sorgularız. Sorgularken yukarıdan bakarız, dışarıdan bakarız. Sağlıklı formunu söylüyorum ben de. Öyle olduğunda da verdiğimiz kararlar, attığımız adımlar daha gerçeğe dayanır. Aslında şüphe biraz gerçeği arama hali. Gerçeğe ulaşma, doğru mu? Böyle mi gerçekten? Bunun kanıtı var mı? Aslında şüphenin kendimizle olan ilişkide koyacağı bu mesafe de çok rahatlatıcı.
Sen o acaba var mı, doğru mu, kanıtı var mı derken içimden şey geçti. Ziya, Münir Özkul'un Şener Şener'e söyledi. Şener Şener'e söyledi.
çok mu belli ettim? Boz, cümlemi bozmuş olmandan bozulduğumu. Ziya, girme araya Ziya. Aklına gelen her şeyi söyleme Ziya.
Pardon, tamam.
Evet. Aklına geçenleri söyleyebilirsin de ben bir şey söylerken gülünce
kalıyor musun? Takılıyor
tamam,
musun?
Birazdan şey
yaparız.
Kalınıyor mu göreceksin sen yani. Birazdan göreceksin kalınıyor mu kalınmıyor mu. Senin o reels çekerkenki hallerinde ben bir güleyim. Aklıma şu geldi diyeyim, bakalım ne olacak. Kalıyor musun diyeceğim sorusun. Benle ilgili bir durumdayız Serdar. Bu o yani bağlamla ilgili.
Samimiyetimin bazen sende karşılık bulmadığını düşünüyorum.
Gerçekten.
Az sonra sen de bana samimiyet göstereceksin gibi hissediyor.
Bakalım benim samimiyetim sende karşılık bulacak.
Tam şey dediğim yerde, ulan buradan acayip bir yazı çıkar dediğim
tamam,
yerde.
Tamam göreceksin bak.
Ziya. Peki, tamam.
Ben demesem de sen diyeceksin artık, o yazı bölünecek.
pardon, tamam.
Ne diyordum? Kanıtı var mı? Emin miyim? Doğru mu bu gerçekten gibi bir şey. O düşünme süreçleri kendimizle olan ilişkide de önemli diyorum. Çünkü diğerleriyle ilgili, olaylarla ilgili şüpheye düşüyoruz ama düştüğümüz şüphe bir de kendimizle ilgili oluyor. Kendimizden şüphe ediyoruz. Yani ben mi hata yaptım? Yanlış mıydı? Sorumlu ben miyim? Keşke öyle yapmasaydım. Ya da yaptığım karar, verdiğim karar doğru mu gibi. Kişinin kendi içinde düştüğü, kendiyle ilgili şüphelere de mesafe ya da aklımızdan geçenler, eleştirel bir iç sesimiz varsa, yapamadın, yetersizsin, beceremedin, herkes yapıyor, sen yapamıyorsun. Gerçekten öyle mi? Bunun bir kanıtı var mı? Gibi bir sorgulama bizim o sağlıksız şüphenin düşürdüğü negatif duygu girdabından da korur.
Aslında şüpheyle baş ederken sağlıksız sese de şüpheyle yaklaşmayı söylüyorsun. Yani bana iç seslerim bunu söylüyor
tabii
ama içimden geliyorsa %100 doğru demek midir?
Hı.
Yok, değildir.
Tabii
Bir
değildir.
acaba Acaba onu sağlıyor. O zaman burada hep aynı şeyi söylüyoruz değil mi Zeynep? Şimdiye kadar söylediğimiz, konuştuğumuz kısımda. Sağlıklı olan kısmı durumu doğru okuyabilmemize, bilginin doğruluğunu sorgulayabilmemize, meseleyle aramıza mesafe koymamıza, her söylenene böyle doğru olarak yaklaşmamamıza ve böylelikle daha doğru olanı, daha gerçek olanı bulmamıza yardımcı oluyor. Kuşku sağlıksız, temelinde bir inanç var. Diğerleri güvenilmezdir, dünya güvenilmez bir yerdir. Kimseye güvenemezsin, bağlanamazsın, mutlaka bir hesap vardır, çıkar vardır. Böyle olduğu zaman da aslında bilgiye yine ulaşamıyoruz. Çünkü oradaki bilginin doğruluğunu göremiyoruz. Çünkü gözümüzün önünde bir pus var.
Evet.
O bir inanç, derin bir inanç.
Yani aslında insanoğlu olarak o kadar kırılganız ve diğerlerine o kadar ihtiyaç içindeyiz ki, bağlantılı olmaya ihtiyaç içindeyiz. Çünkü sosyal varlıklarız, bağlantı içinde var oluyoruz. Hayatta kalmamız bile bizi dünyaya getirenle bağ içinde oluyor. O bizi besliyor, bizi doyuruyor. Dolayısıyla bir diğeriyle bağlantı içinde olmaya ihtiyacımız var. Bu bize iyi geliyor ve kendimizle de bağlantıda olmaya ihtiyacımız var. Ama şüphe girdiği zaman, sağlıksız şüphe girdiği zaman devreye bağ kopuyor. İkimizin arasındaki bağlantı sekteye uğruyor. Acaba Serdar bu niyetle mi yaptı, ne yaptı, hesabı ne? Ne olacak şimdi dediğimiz an aramızdaki elektrik akımının durması gibi o yakınlık, o bağ hali bizi yalnızlaştırıyor. İnsanlardan uzaklaştırıyor. Biz ayrı bir gezegende oluyoruz. İnsanlar ayrı bir gezegendeymiş gibi hissediyoruz. Bu kendimizle de oluyor. Yani kendimize dair de o şüphelici bakış, o şefkatli yerden temas kurmamıza engel oluyor. Dolayısıyla kendimize de sağlıklı bir bağ kurmamıza engel oluyor. Her şey bağ ve bu bağ ihtiyacımız var. Sağlıklı şüphe diğeriyle olan bağımı benim daha güçlendirebilir. Daha temkinli olmamı sağlayabilir. Gerçek mi bu diye sorgulamamı sağlar. Ama sağlıklı şüphe de diğeriyle bağlantı içinde o şüpheyi de yaşayabilirim. Ya böyle dedin ama böyle mi gerçekten diye onunla temas içinde şüphelendiğim şeyleri dile getirebilirim.
Yani dostane bir şüphe aslında ortak bir akıl yürütmeye de yarar. Yani.
Evet.
Öyle diyorsun ama bu senin için gerçekten doğru mu? Senin için hayırlı mı? Senin için iyi mi? Mantıklı mı demek aslında onun da düşünmesini sağlıyor. Birlikte düşünebiliyorsunuz yani.
Evet.
Ama şüpheyi sağlıksız, kuşkucu diyelim yani. Kuşku sanki daha böyle sağlıksız bir durumu daha iyi ifade ediyor gibi. Ayırt edemiyorum. Aslında kullandığı herhalde kuşkuyu da şüpheyi de kullandığımız bağlama göre, cümleye göre de değişiyor.
Muhakkak vardır evet.
Vardır şey, değil muhakkak. Mi? Onu dili daha iyi bilen arkadaşlar varsa yazarlar. Büyük resmi gören insanlar gibi hissediyorlar kendilerini. Yaş tahtaya basmaz, kül yutmaz, ondan sonra kandırılamaz insanlar gibi görüyorlar ve bunu bir beceri olarak yaşıyorlar. Ve böyle insanların yanında yaşayanlar
şey
da...
Şey vardı ya, Hababam sınıfındaki kül yutmaz. Sen onu anlatırken o geldi aklıma. Sıraların üstünde dolaşıyordu ben kül evet. yutmam diye.
Evet.
Hiç kimseye kopya çektirmemeye çalışıyordu.
Aldım bu revanşı. Ama çok da şey
güzel
aldım
oldu ha.
Yeşilçam'a Yeşilçam'la karşılık veriyor.
Evet, evet. Neydi onun adı? Kül yutma, hocanın adı neydi?
Kül yutmazdı.
Kül yutmaz mı? Zeya ile kül yutmaz.
Kül yutmazdı yani.
Evet aldım. Takıldın mı? Ha, böyle olunca takılıyor musun? Ha, tamam takılıyor tamam. Rahat ol biraz ya.
Ay Zeynep ya. Vallahi seninle baş edemiyorum ya. Peki. Nerede kalmıştım? Aslında biliyordum da
geleceğini. Çok güzel oldu.
Büyük resmi gören, kül yutmaz, yaş tahtaya basmaz gibi biri bunu etrafına da bulaştırıyor. Sanki böyleleri kendilerini çok kurnaz, çok zeki, çok böyle dört gözle etrafı tarayan birileri gibi görüyor. Ya böyle değil işte yani. Yalnızsın, bağ kuramıyorsun, insanlarla ilişki kuramıyorsun, her an aldatılma korkusu içindesin. Aldatılma korkusu seni bazen aldatmaya doğru götürüyor. İnsanlar da sana, senin onlara güvenmediğin gibi güvenmemeye başlıyorlar. Yalnızlaşıyorsun ama onun yanında olanlar, çocukları, kardeşleri de aynı örüntüyü de genelde paylaşıyorlar. Çünkü böyle olmamak saflık gibi görünüyor onlara.
Evet.
Bunlar salak, bunları kandırırlar burada. Bunlar inanırlar böyle. Yani biraz inanmayı bilmek bir erdem. O beni suistimal edebilir. Bu demek değildir ki her böyle söyleneni doğru kabul edeceğiz. İşte o zaman da sağlıklı şüphe giriyor. Ama orada insanlara dair temel bir inançsızlık yok. İnsanların sahtekar olduğuna dair bir inanç geliştirmemiz yok. Orada iyi insanlar var, kötü insanlar var. Zaman zaman iyi insanlar da kötü şeyler yapabilirler. Ama burada sağlıklı ilişkin kendini korur. Ama diğerinde temel bir inanç var yani. Dünya güvenilmez bir yer. İnsanlar asla açık verilmemesi gereken muhataplardır yani.
Evet. Sen anlatırken ikisi şöyle belki somutlaşır.
Bir şey soracağım. Devam edeceğiz mi? Ben rövanş alayım mı yoksa birbiriyle bitirelim mi onu?
Ya huzurumuz kaçmasın. Yetti bence.
Alttan bir tehditleyeceğim mi? Bak huzursuz ederim. Tam da şüpheyi, kuşkuyu konuşurken.
Konuşurken şüpheye düşmeyelim.
Kendimi hiç güvende hissetmiyorum yani. Birbirine bırakıyorum.
Bunu ben sayacak mıyım ama şu an? Böldün ya beni. Mesela bunu sayabilirim.
Ya bu bölünme sayılmaz. Bu dostane bir şey yani.
Dostane. Ne oldu? Dostunum. Ses tonu çiçek acıyor. Dostane. Tamam. Yok artık. Oldu.
Tamam. Bilemem.
Senin anlattıklarından o güvensiz ve kuşkuculuk içinde hayatı yaşama bir dedektif gibi yani. Her an kanıt arama, her an riskli bir şey arama. Ama bizim bahsettiğimiz sağlıklı şüphe bilim insanı gibi yaşama. Bilimde nedir? Her şey soruyla başlar, her şey şüpheyle başlar ve bir şey yanlışlanana kadar doğrudur. O doğrunun güveni vardır yani. Bir huzuru ve yerleşikliği vardır. Ama bilim insanı o duruma yukarıdan bakar. Bilim insanı gibi değerlendirirsek olayları, durumları. Kendimize bakarız, duruma bakarız. Tekrar daha önce olup olmadığına bakarız. Alınabilecek bir tedbir var mı yok mu onu değerlendirebiliriz. Yani şüphesizliğin alternatifi tırnak içinde çok safça hayatı yaşamak anlamına gelmez. Dolayısıyla ama dedektif gibi olursak hep kanıt ararız ve şüphe de öyle bir şey ki baktıkça görürsün yani. Yani seni rahatsız edecek, huzursuz edecek inancına, kuşkuculuk inancına, malzemeyi, güvensizliğe malzemeyi baktıkça görürsün.
Bir de bunun bence en büyük katkısı insan kendi ağzından çıkanı da bir dinler. Ya bu kadar inanarak konuşuyorum, bu kadar güvenerek konuşuyorum ama bunun bir doğruluğu var mı? Genelde insanlar çok büyük cümleler kurduklarında ikinci kademeye geçemiyorlar diyelim. Bir yabancı kaynakta okumuştum. Why boy diye bir, yani neden oğlum, niye ki yani? Hani neden ki gibi bir oyun oynuyorlar. Biri bir açıklama yaptığında why diyor yani. Hani bunun ikinci kademesine, üçüncü kademesine geçebilen insan sayısı çok az. Yani büyük tumturaklı laflar ederken bir durmak lazım. Bu bizim aslında, güzel bir kelime de vardır. Malumat huruş diye, hani argoda da bunun bir karşılığı var da şimdi şık olmaz benim onu söylemem. Her meseleden haberdar olmak, her mesele üzerine bir ahkam kesmek, bir potansiyeli de var onun yani. İnsanı biraz malumat furuşluktan da koruyor şüphe. Ya bunu söylüyorum ama söylediğimin hani ne kadar derinliği var? Bana bununla ilgili şöyle bir soru gelse cevaplayabilir miyim? Bunu da böyle hani cahil durumuna düşmeni de ya da çok biliyormuş durumuna düşmeni de engeller. Ya yarım aklımla şöyle bir şey biliyorum ama bu kadarını biliyorum demeyi de bence bir şüphe sağlar. Ama bazen insanlar kendilerinden o kadar emin konuşuyorlar ki, o kadar şüphesiz konuşuyorlar ki ama söylediğinde de hiçbir şey yok. Zaten anlatabiliyor muyum, anladın mı diyor ama zaten bir içerik yok, mevzu yok, bir derin ana fikir yok ama kendine güven var.
Evet, oradaki kendinden bildiğinden şüphe etme bilişsel esneklik aslında. Yani aksi takdirde bilişsel bir kapalılık içinde oluyor kişi. Kendinden şüphe etmeyince, bildiğinden şüphe etmeyince. Dolayısıyla zihinsel bir katılık yani dogmatik düşünce gibi. Hani bilimsel düşünceyle dogmatik düşünce arasındaki fark gibi. Öbüründe şüphe var, acaba var, olabilir mi var. O dediğin gibi kendinden bildiğinden şüphe etmeyen insanların o katılığı da hem kendileri için hayatı zorlaştırıyor hem diğerleri için. O şey yine her zamanki gibi çok basit, niye ki yani, esnekliği çok basit ama çok da zor. Ama yapılabilirse de yani böyle düşündüm ama yanılıyor olabilirim halinin getirdiği özgürlük de fazlaca. Benim yaşla öğrendiğim şeylerden bir tanesi de, kendi kendime öğretmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi de bu.
Adını
emin
koyarsın.
Olma yani.
Emin olma.
Emin olma. kendinle ilgili olarak, diğeriyle ilgili olarak bir emin olma. Olabilir, her türlü, başka türlü de olabilir. Bu gerçekten bulunduğumuz alanda bir ferahlık yaratıyor. Hareket alanını genişletiyor. Ya böyle düşündüm ama öyle olmayabilir. Ya bir anahtarın nerede olduğu ile ilgili de olabilir bu. Orada biliyorum ben, orada yani. En son oradaydı, orada. Sonra orada çıkmıyor. Anahtar orada değil de oluyor.
Peki
mesela.
Bu son yıllardaki kendine inan, kendine güven meselesini nereye koyacağız?
Kendine inan ama yani biz insan olarak değişiyoruz, farklılaşıyoruz. Bildiklerimiz de sınırlı. Yani beynimizin işlevlerini kullanabilme yetimizle sınırlı. Yani o anki o bağlam, bunu bir pişmanlık içinde konuşmuştuk ya. Yani bağlam içinde biraz değerlendirmek. Şu anki bilgilerle böyle ama bu değişebilir, farklılaşabilir. Bu duygusal ve bilişsel esneklik aslında sağlıklı şüphenin bizi geliştiren kısmı oluyor. Yeni hedefler konulabilir, başkalaşabilir. Şimdi böyleyim bakalım. Ama seneye nasıl olacak yani?
Ben de o kendine inan, kendine güven kısmına şeyi söyleyebilirim yani. Elbette çabalayacağına, vazgeçmeyeceğine, her koşulda mücadele edeceğine inan. Başarılı olmak için, gerçekleştirmek için, ulaşmak için. Ama senden bağımsız başka durumların olabileceğini, koşulların olabileceğini, başka bireyler olabileceğini, farklı inisiyatifler olabileceğini, ortamın değişebileceğini de unutma. Her şey de sana bağlı değil. Her
Değil,
şey senin
evet.
inanmanla, kendine güvenmenle de ilişkide değil yani.
Evet.
Değil mi?
Evet. O bu da yani bu da inancın bir parçası olabiliyor aslında. Buna inanmak. Yani.
Buna inanmak.
Değil mi?
Değişebilir,
gelişebileceğine.
Değil mi?
Durumların da değişebileceğine, benle ilgili olmadığını, bizimle ilgili olmadığımızda kontrol etki gücümüzün varlığına ama etki gücümüzün pek çok durumda sınırlı olduğuna da inanmak.
Çünkü bu olmadığında müzakere becerimiz de olmuyor. Bu sadece bizim sokaktaki sıradan insanlarımız için geçerli değil, bizler için geçerli değil. Memleketin aydınları da böyle. Yani ben bazen konuşanları görüyorum. Söylediklerini o kadar inanarak, o kadar hararetle, o kadar aşkla anlatıyor ki ya bu yalnızca bir düşünce. Bunun karşıt düşüncesi olur, eksi olur, noksan olur. Bu 2 sene sonra böyle olmayabilir. Ya hay Allah, bunu ben yanlış değerlendiriyormuşum o zaman diyebilirsin. Bu özgüven nedir? Bu kendi anlattığına duyduğun aşk nedir? Bu hararet nedir yani? Hani ya olabilir, hani böyle düşünüyorum. Bu da olabilir ama bu diğerini de o zaman ezmeye gidiyor, diğerini susturmaya gidiyor, diğeriyle sohbet edememeye dönüyor. Bir mücadeleye dönüyor yani. Sanki bunlar koca koca adamlar değil de bilmem ne lisesinin
öyle
münazara ekibiymiş gibi böyle bir şeye tutuşuyorlar yani.
Evet. Ben de onu diyecektim. Tam ergenlik döneminde kimlik oluşurken, toplumu anlamaya çalışırken böyle hararetli konuşmalar çok kıymetli. Çünkü genç konuştukça kendi fikirlerini de olgunlaştırıyor. Düşünmeyi de öğreniyor, kendini ifade etmeyi öğreniyor. Ama artık 40'lı yaşlara gelince bu alevin biraz
Sönmesi lazım.
Sönmesi biraz olabilir.
Bir de öyleleri çok sayıda olunca, sayıları çoğalınca sanki hatip olmak, makbul konuşmacı olmak da böyle bir şey gibi görünüyor da ben öyle birini dinlemekten sıkılıyorum yani. Kendi düşüncelerinin varlığına bu kadar inanan biri bunların değişeceğine de bu kadar inanmıyordur. O zaman kendisinden şüphe etmeyen, sahip olduğu bilgiye şüpheyle yaklaşmayan birinin kafasını çalıştığına ne kadar güvenebiliriz?
Evet. Zaten beyin araştırmaları da gösteriyor, zihnimiz yanılıyor. Zihnin yanılsamaları var, zihin yanılsamalarımız var. Yani geçmişten etkileniyor, geçmiş kodlamalardan etkileniyor. Dolayısıyla bu durumu değerlendirirken algımız bozuluyor ve karışıyor.
Hatıralar hayallerle karışıyor.
Karışıyor, hepsi birbirine karışıyor. Duygular, algıları bozuyor. Dolayısıyla sen zihnimiz yanılma üzerine zaten yani. Şekil zemin diye bir şey var. Bir yerden bakıyorsun, iki insan suratı görüyorsun. Bir yerden bakıyorsun, vazo görüyorsun. Biliyor olabilirler. Yani psikoloji kitaplarında da çok olur. Dolayısıyla algı değişiyor ve karışıyor. Zaten şüphenin kökeni var. Bir biyolojik, bir nörolojik de bir temeli de var. Çiftlerle araştırma yapılmış. 7 yıldır beraber olan çiftlerle. Ben seni ne kadar tanıyorum, sen beni ne kadar tanıyorsun diye sorular sorulmuş karşılıklı ve 5'li derecelemede. Çiftlerde şey gözükmüş, %30 onun nasıl hissettiği ve düşündüğüne dair doğru tahminlerde bulunmuş. 7 yıllık evli olanlar. Ve 5'li derecelenme olduğu için de zaten atsa %20 oluyor. Yani %30 tanıyor ve biliyorum. O da en yakınlarımı. Yanılıyorum yani. En güzel kısmı da şuydu. Evlilik süresi ya da beraberlik süresi uzadıkça benim eşimi tanıma, doğru tahmin etme olasılığım artmıyor. Ama ben onun gözünden anlarım gibi inancım kuvvetleniyor. Evet. Onu doğru anladığıma dair inancım çok yükseliyor. Ama doğru tahmin olasılığım hala %30'larda.
Vay be. Batı'da mı yapılmış bu çalışma?
Evet. Dolayısıyla zihin yanılıyor. Yanılmadığına çok eminiz yani.
Daha da kötüsü karşındaki ya ben öyle düşünmüyorum, hissetmiyorum dedikçe orada yok.
Yok, ben bilirim.
Ben biliyorum, evet, orada gidiyor.
Ben onun bakışından, duruşundan...
Ciğerini bilirim ben. Bilimsel bir makaleye küçük bir teyze dokunmuş ya, ben malımı bilmez miyim ya diye, evet, bir kendinden eminlik yani.
Evet, evet. Dolayısıyla şüpheyle merak da ilişkili yani. Değil, şüphe edersen ya ben böyle hissediyorum ama Serdar'ın böyle düşündüğünü düşünüyorum ama dur bakayım bir sorayım. Şüphe edersen merak diğerine yönelik ilgi de geliyor. Bu da aslında ilişkiyi de canlı tutuyor.
Sence sen benim düşündüklerimin, hissettiklerimin ne kadarını biliyorsun?
Ya bence %80 biliyorum. Ama bunu okuduktan sonra bu %20'lerde. O yüzden soruyorum ben. Yani bunu fark ettiğimden beri.
Ne çıkıyor sonuç?
Farklı çıkıyor.
Gerçekten mi?
Evet. Yani ben sana işte ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Şu an aklından ne geçiyor? Gergin misin? Yok diyorsun. Yani kafanda bambaşka bir şey oluyor.
Ya manipüle ediyorsam seni? O da senin.
Artık.
Kelime dilimin ucuna geldi. O da senin manipülasyonundur. Ne diyeyim ben? Ay Allah. Ben kendimi düşündüm de nasıl yaşıyorum acaba diye. Ben de sanıyorum şey yaşıyorum yani. Evet ben biliyorum gibi. Biraz ama buna da ihtiyacımız var. Çünkü zihin belirsizlikten hoşlanmıyor ya. Ya bunu yaşayabilirsin. Biliyormuş gibi yaşa ama böyle olmadığını duyduğunda da bunu da kabul et. Diğerinin söylediğine de, beyanına da kabulle yaklaş yani.
Ama araya o merakı ve soruları da, ya ben böyle düşünüyorum ama sende ne oluyor da eklemek lazım ki.
Evet.
Yani orada bir sohbet olsun, derinlik olsun, ilişki gelişsin.
Yani bu kadar şüpheden uzak olmak insanı bir meraksızlığa da götürüyor. Bu da çok sıkıcı bir durum.
Çok
yani.
Sıkıcı, evet.
Yani böyle biriyle diyalogda olmak da çok sıkıcı. Evet. Her şeyden bu kadar emin olan biri. Birlikte merak ettiğin biriyle sohbet etmek de çok güzel oluyor yani. Değil mi?
Tabii o zaman akıyor çünkü.
Değil mi? Hı-hı. Peki. Ben kuşkucu bir yapıya sahibim. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani.
Baştan söyleyeyim.
Baştan söyleyeyim yani. Vay ben duymadım. Vay sen değil misin denmesin yani. Geçmişe kıyasla çok belirgin ölçüde değişti. Çünkü benim babam çok öngörülemez bir adamdı. Daha önceki yayınlarda da anlattım. Rahmetli böyle birkaç bölümdür anlatıyoruz.
Yukarıdan rahmet şey, istiyor
değil. Ya rahmet istiyor değil mi? Yukarıdan şey de diyordur ya. Ulan hani gene bak dilimin ucuna bir şey geldi. Ben gündelik yaşamda argoyu çok kullanıyorum herhalde. Bak böyle tık, şey onu argoyu kullanmayınca takılıyor. Hep yapıyor.
Şey ben size çok küfretmişim gibi susuyorum. Siz de size çok küfretmiş gibi susuyorsunuz.
Babam da bana orada bir sesleniyor olabilir yani. Kaç bölümdür benden başka konu yok mu senin diye yani. Ama babam da şey derdi yani rahmetli gene. İnsanın içini, adamın içini rahat ettiren bir şey var. Onun adını da küfür koymuşlar diye. Ne anlatacaktım lan? Yine hikayeden hikaye anlatırken.
Kuşkuculuğu.
Ha ben kuşkucuyum diye anlatıyordum yani. Çünkü babam öngörülemez bir adamdı. Bir anda öfkeyle patlayabilirdi. Bir anda böyle ortalık karışabilirdi. Annem de çok dağınık bir zihni vardı. Yani çok orada kendimi yerleşik güvende hissedemedim ben. Yani babamla da temkinli olmam lazım. Annemle de dikkatli olmam lazım. Bu beni sürekli tetikte kıldı. Şeye dönmedim ama yani hani insanlar kötüdür, insanlara güvenememe dönmedim. Ama tetikte olmayı öğrendim. Biraz şüphe etmeyi yani böyle mi görünüyor? Böyle görünüyor ama başka türlü de olabilir mi? Bir hazırlık yapayım düşüncesine de sahip oldum. Şimdi onu sağlıklı bir yere evrilmeye çalışıyorum. Yani hayatım boyunca da bunu yaptım. Kendimden şüphe etme, okuduğumdan şüphe etme, izlediğimden şüphe etme, yazdıklarımdan şüphe etme. Yani bazen insanlar benim söylediklerime çok büyük inanç besliyorlar. Ben kendi söylediklerime o kadar inanç beslemiyorum yani. Hani ya bunlar değişebilir. Bu benim güvenilir biri olduğumu, olmadığımı söylemez. Böyle biri olmadığımı göstermez ama ya bunlar değişebilir. Mesela bunları böyle konuşuyoruz. Birkaç sene sonra bunu izlesek ya burada eksik kalmış ya da burayı doğru yorumlamamışız aslında deme ihtimalimiz var.
Yeni çalışmalar olabilir. Tabii gördüğümüz deneyimler bunu farklılaştırabilir. Bağlam bu bağlamda bildiğimiz kadarını bilimsel temelde paylaşıyoruz.
Senin nasıl kuşkuyla şüpheyle ilişkin?
Şüphe, diğerine yönelik şüphem yok. Aksine hiç yok yani. Yoktu diyeyim daha gençlik yıllarında. Biraz öyle genç 20'li yaşlarındaki Zeynep'e söylesem onu söylerim yani. Benim daha üzerime almaya yönelik, kendime yönelik. Ben bir şey yaptım, ben yanlış yaptım. Sorumluluk bende, ben bir şey eksik mi yaptım?
Kendinden mi şüphe?
Kendime yönelik bir şüphem daha yoğundu. Diğerine yönelik düşünmüyordum, sorgulamıyordum. Kendime yönelik şüphe çok yoğun olduğu için. Şimdi onu dengelemeye çalışıyorum yani. Hani her şey benimle ilgili değil. Dengelemeye çalıştığım yıllardayım artık. Ve diğerinden de, yani diğeriyle ilgili durumlar da var. O da böyle yapabilirdi, o da şuna dikkat edebilirdi diye ona dair bir değerlendirme de yapabilmek. İkisinin dengesi olmalı hani. İçsel şüphe de çok yoğun olmayacak. Diğerine yönelik bir şüphe de yoğun olmayacak. O yüzden böyle diğerleri ilişkilere yönelik yoğun kuşku ve şüpheyi yaşamadım. Artı kısmı bu. Ama kendimi biraz fazla hırpaladım. Negatif kısmı da burası.
Evet.
Bu da benim mizacımla ilgili.
Bende de gençliğinde diğer uç vardı. Yani hiç kendinden şüphe etmemek vardı. Böylesi herhalde bir orta karar oluyor yaş ilerledikçe.
Evet.
Bir de İnsanlara güvendiğimizde kandırılabiliriz ayrıca. Bunun da bir garantisi yok ama bu da bizim aptal biri olduğumuzu göstermez yani. Hani insanlara güveniriz ama artık bizi kandırana güvenmemeyi öğreniriz yani. Aynı insana tekrar tekrar güvenmeyiz yani ama temel ihtiyacımız güven.
Evet.
Güvenmeden hayata yerleşmek de mümkün değil yani. Hani bu saflık değil, kolay kandırılabilirlik değil ama güvenme ihtiyacımız. Ben sana güvenmeyi tercih ettim. Sen bunu suistimal ettin. Tamam artık sana güvenmem ama ben diğerlerine güvenmeyi tercih ederim. Ve böyle insanlar da birbirlerini de buluyorlar yani.
Oradaki güvene eşlik eden bir temkinlilik olmazsa sıkıntı olabilir belki. Hem güvenebilirim hem temkinli olabilirim. Ve de ikinci sıkıntı da genelleme hatası. Güvensizlik yaşantılarımızı insanlara güven olmaz gibi bir genellemeye dönüştürdüğümüzde de yalnız bir döngünün içerisine bırakıveriyoruz kendimizi. Ya bu diğerlerine yönelik bir zarar olmuyor aslında. Kendimize verdiğimiz bir zarar. Kendimizi yalnızlaştırmanın. Genelleyeceksek iyileri genellemekten kimseye zarar gelmez
ya
yani.
İnsancıkların düştüğü hata şu. Etrafında büyürken kim varsa tüm dünyayı da öyle zannediyor.
Evet.
Yani çocuğun dünyaya açılan, daha önce bu cümlelerle anlatmıştım. İki kanatlı bir penceresi var. O kanatta anne var, baba var ya da işte amca var, hala var, kendisini büyütenler var, o büyüdüğü mahalle var. O kanattaki insanlar, dünyaya bakışını sağlayan insanlar, birbirine güvenen, birbirini yarı yolda bırakmayan, güvenilir insanlarsa bütün dünyayı öyle düşünüyor. O da bir genelleme.
Tabii.
Her genelleme gibi içinde hatalar barındırıyor. Ama olumsuz bir ortamda büyüdüyse öyle de bir olumsuz genellemeye gidiyor. Ama o da yanlış. Bütünüyle öyle bir şey yok. Güvenilir insanlar da zamanla bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Kötü niyette yapmaz, düşünmez. O anda hesaplayamaz. Hay Allah, seni hayal kırıklığına uğrattım der. Ama yani bu da aslında o temkinli olmanın içinde vardır yani.
Evet.
Ona
Tamam da
bir...
burada ihtiyaç duyduğumuz şey şüphe oluyor işte,
Evet.
değil mi? Evet. O genellemelerden bizim gerçekten öyle mi? Emin miyim? Bu zihnimden geçen şey doğru mu?
Doğru.
Gerçekliği yansıtıyor mu? Dediğimiz gibi az önce kanıtı var mı? Tek bir kanıtımı genelliyorum. Genel olarak mı öyle? Evet. Ya da şunda da yine bir sınır getirmek lazım yani. Dünya böyle bir yer dediğinizde ucu bucağı yok. Ama benim sosyal çevrem böyle. Gene bir güvenli bir alan
Çerçeve
için
var.
fırsat bırakmış oluyor yani.
Çerçeve
Ya
var.
yani maruz kaldığım insanlar öyleydi. Ama bu tüm insanlığı kapsayan bir şeye dönmeyebilir.
Ben bunu şuna benzetiyorum Zeynep. Böyle Uykuda böyle uykuyla uyanıklık arası bir yer vardır ya, frontal korteksin ne uyanmıştır ne uykudadır yani. Tam süzemez, tam doğru yorumlayamaz. Böyle flu, bulanık bir an vardır. Yani o anda ne düşünüyorsan, ne hissediyorsan biraz bulanıktır. Duyguları yoğun yaşarsın, düşüncelerini şiddetle değerlendirirsin, bakarsın. Ama gerçeklikle çok ilişkin yoktur, sen de farkındasındır. Şüphe işte bunu görmeyi sağlıyor. Aslında çok uyanığım dediğin anlarda da yaşadığımız şey buna çok benziyor. Yani orada bir miyopi olabiliyor, bir bulanıklık olabiliyor. Burada bir dur, bir es ver, bir kendinden şüphe et, bir dur bakalım ya de. Verdiğim karar doğru mu? Aldığım pozisyon doğru mu? Söyleyeceklerim doğru mu? Yazdıklarım doğru mu? Ya bir dur orada, bir kahve iç. Bu aslında frontal korteksine uyanması için bir zaman ver. Bir sohbet et. Makul bir arkadaşınla bir konuş bunu. Ya ne diyorsun, böyle bir şey geçiyor içimden. O an sana, meseleyle arana koyduğun o mesafe sana daha doğru kararı vermen için bir hareket alanı yaratacak. Kendini bundan mahrum bırakma. Hı. Şüphenin bize dostluğu budur.
Evet. Çünkü duygular yoğun olduğunda o girdabın içerisine girip tüm gerçekliğimiz o oluyor.
Oluyor.
İçsel konuşma da öyle başlıyor. Öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Bak, o geçmişte de böyle olmuştu diye. Küçücük bir kafamıza bir şey geçiriyoruz aslında.
Tencere.
Tencere olabilir. Fanus, siyah bir örtü. Ve gördüğümüz şeyi gerçek zannediyoruz. Dediğin gibi onu bir çıkarmak için bir ağaca kuşa bakmak, bir yürüyüş yapmak, bir biriyle sohbet etmek, bir kahve içmek. Sonrasında durumu daha gerçekçi değerlendirmeyi sağlar.
Evet.
O uykuyla uyanıklık hallerini tanımladın ya. Öyle anlarda ben hep konuşma yapıyorum ya.
Nereye?
Hep birine bir şey anlatıyorum. Böyle şimdi fark ettim.
Çaresizlikle anlatır gibi mi, yoksa
yok,
bir hoca
uzman
gibi mi?
Uzman ya. Of diyorum Zeynep, zaten gün boyu bütün hep anlatıyorum ya, hep anlatıyoruz, hayatımız böyle geçiyor. Şurada bari kapat diyorum ya. Birine bir şey, ya bir danışan hani, ya bir konuşma, ya bir şey. Orayı benim bir durdurmam gerekiyor.
Sen
o anlar benim için zor yani.
Emekli profesör olmaya devam ediyorsun yani.
Ediyorum artık. Emekli profesör, psikolojik danışman yani, sen hastada. Sadece hocalık değil, şu yaptığımız iş gibi yani. Hep bir anlat. Bu böyledir, şu
ben
şöyledir.
O anlarda bile çok sessiz, sakin, olgun ve bilge biri oluyorum.
Değil mi? O anlarda bile. Evet.
Evet, o anlarda bile.
Evet. Nasıl başarıyorsun? Sen bunu nasıl başarıyorsun?
Zamanla olgunlaşıyor insan Zeynep'ciğim. Deneyimlercim, Zeynep'ciğim. Zamanla geldi bu hava bana kendiliğinden yani. Yok ya, ben de oralarda problem çözüyorum. Ben de bana yapılan bir haksızlığın hesabını soruyorum öyle durumlarda. Bana ya da bir başkasına yapılan bir haksızlık var ve ben cengaver orada, Braveheart orada
Kurtarıyor.
Şey kesiyorum ama bir ayar verme, bir racon kesme, bir bitirim hali yani orada. Ben bana bak gibi böyle bir pozisyonla yani. Hep o aşmaya çalıştığımız hali. Ya insan bunları görünce de hem kendine merhamet ediyor, hem de olgunlaşmaya da gidiyor. Böyle bir tarafım da var. Sen şimdi her zaman böyle bir emekli profesör gibi yaşamıyorsun. Sen çok olgun bir insansın aslında. Yani böyle duran, susan, bakan, ondan sonra zaman zaman böyle şüphe eden kendinden, durumdan, söylediklerinden. Öyle de bir tarafın var. Uykuyla uyanıklık arası da bir tarafın var. Benim de böyle kendini dengelemeye çalışan bir tarafım var. Ama öyle uykuyla uyanıklık arası bir tarafım var. Bunu da görürsen buna da abilik yaparsın, ablalık yaparsın yani. Dur.
Ya bir yat uyu.
Dersin.
Yat uyu, tamam, bir sus. Ben bazen böyle bir sus diyorum, uyu artık hadi, tamam.
Ya, ama acıktı onu şefkatle yapmak lazım yani.
Bazen o da gerekiyor ya. Yat uyu ya,
uzatma. Böyle
her
bitirelim
zaman şefkat,
bölümü.
Şefkat.
Böyle bitirelim bölümü yani.
Yok öyle. Yani şefkat, hadi güzel kızım, hadi uyu bak falan da olur da bazen de yat uyu demek lazım.
Ablacım, uyu artık demek lazım yani. Peki, nasıl toparlayalım?
Güzel toparladık.
Son kapanalım.
Hı-hı.
Hadi sen yap, daha doğrusu ben yapayım, kapanışı sen yap.
Tamam.
Sen açmıştın.
Tamam.
Geçen bölümde de anlattık. Toplumsal ruh sağlığı adına yaptığımız çalışmalar ülkemizin her yanından karşılık buluyor. Bize fotoğraflarınızı gönderin, görsellerinizi gönderin. Çünkü insanlar burada yaptığımız içerikleri konuşuyorlarmış. Kendi anne babalarıyla bunları sohbet ediyorlarmış. Kardeşler kendi aralarında birlikte geçmişe bakıyorlarmış. Kitabımızda yazdıklarımızı insanlar birlikte değerlendiriyorlarmış. Hayal ettiğimiz şey gerçekleşti yani. Ülkemize toplumsal ruh sağlığı alanında katkı çabalarımız karşılığını görmeye başladı. Çok bahtiyarız, çok mutluyuz, çok memnunuz. Bu bizi daha da heyecanlandırıyor. Böyle yeniden böyle stüdyolar kurduk, ortamlar yarattık. Bu biraz da sizin bize verdiğiniz geri bildirimlerle, desteklerle mümkün oluyor. Çok teşekkür ederiz. Desteğiniz için minnettarız. Biz de kardeşleriniz, abileriniz, ablalarınız olarak elimizi sizin sırtınızdan eksik etmemeye devam edeceğiz burada. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.
Evet. Gerçekten ülkemizin kadınına, erkeğine, çoluğuna, çocuğuna böyle destek oluyor olmak ve psikolojik olarak değerlendirilen aslında kavramları böyle aile sohbetlerine farkındalığın bir parçası olarak sunmanıza, ele almanıza destek oluyor olmak bizim için çok kıymetli. Ben de bunu özellikle de söylemek istedim. O fotoğraflarda tam yaptığımız işin karşılık ve anlam bulması oluyor. Onun resmi oluyor. Anlamın resmi oluyor. Bu haftanızı da şüphe üzerine düşünerek şüpheyle ilişkinize bir bakın. Şüpheyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şüpheye dair inançlarınız neler? Ve de kendinize ve diğerlerinize ilişkin sağlıklı şüpheyi hayatınıza nasıl daha fazla yerleştirebilirsiniz? Ve ne kadar var? Bir sağlıklıyı yerleştirme, sağlıksız şüpheyi de çıkarmaya ihtiyacımız olabilir. Bunlar üzerine gözlem yapmak ve birileriyle, yakın olduğumuz birileriyle bunlar üzerine sohbet etmek de bir kapı açacaktır. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.